İbraniler 12. bölüme geldiğimizde pratik bir bölümde olduğumuzu görürüz. 11. bölüm iman bölümüdür. 12. bölüm ise umut bölümüdür ve 13. bölümde sevgi bölümü olarak adlandırılabilir. İbraniler 12. bölüm 1 ve 2. ayetlerde şöyle der. İşte çevremizi bu denli büyük bir tanıklar bulutu sardığına göre biz de her yükü ve bizi kolayca kuşatan günahı üzerimizden sıyırıp atalım ve önümüze konan yarışı sabırla koşalım. Gözümüzü imanımızın öncüsü ve tamamlayıcısı İsa'ya dikelim. O kendisini bekleyen sevinç uğruna utancı hiçe sayıp çarmıhta ölüme katlandı ve Tanrı'nın tahtının sağında oturdu. Burada Mesih'in alıntısı için bir yarıştan söz edilir. Bu mektubun ilk kısmında uzlaşma, yani sadece duyanlar olup akıma kapılarak sürüklenenler olarak Tanrı'nın bize verdiği kurtuluş konusunda hiçbir şey yapmama tehlikesini okumuştuk. Şimdi mektubun son kısmında yazar okurlara durağan olma tehlikesinden söz eder. Yarışa katılalım, harekete geçelim ve sürüklenip durmayalım. Bizler yarışçıyız diyor. Mesih inanlısı yaşamının en büyük tehlikelerinden birisinin durağan kalmak, hiçbir şey yapmamak olduğunu söyleyebilirim. İnsan kuzey kutbuna yakın bir yerlerde kaybolursa donarak ölme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Bu süreçte ilk adım uykuya dalmaktır. Uykuyla mücadele etmeniz ve hareket etmeye devam etmeniz gerekir, yoksa donarak ölürsünüz. Ruhsal anlamda tehlike biz inananlar için de aynıdır. Kendimizi uyanık kalmaya, Mesih'le olan ilişkimizde ileri gitmeye, devam etmeye zorlamamız gerekir, yoksa uykuya dalarız. Eskiden bir hikaye anlatılırdı. Bir kadın tanıklığını verirken Rab kasemi 20 sene önce doldurdu. O zamandan beri de kaseme ne bir şey eklendi ne de bir şey eksildi demiş. Orada oturan adamlardan bir tanesi de eminim içinde yok yoktur demiş. Bence günümüzde birçok inanlının durumu böyledir. Rabbin kaselerini doldurduğunu söyleyebilirler ama kaseleri taşmamaktadır. Sadece öyle kaldılar. Ben bu adamla aynı fikirdeyim. Günümüzde de insanların övündüğü kaselerin içinde yok yok. İşte bizlere harekete geçip imanla yaşamamız söylendi. Neden? İşte ifadesi bir önceki bölümü gelen bölümle bağlayan çimento gibidir ve burada da böyle kullanılır. İşte bizi çevreleyen bu denli büyük bir tanıklar kalabalığı olduğuna göre biz de her yükü ve bizi kolayca kuşatan günahı üzerimizden sıyırıp atarak önümüze konan yarışı sabırla koşalım. Yıllar boyu tanıkların birçoğu 11. bölümde listelenen eski antlaşma kutsalları olduğunu ve onların tribünlerden bizlerin yaşam yarışını koşmamızı seyrettiklerini düşündüm. Şahsen bazılarımızın koştuğu şekilde burada Mesih inanlı hayatını koşmamızı seyretmekten daha sıkıcı bir şey olabileceğini de sanmıyorum ve artık bu ayetin bu anlama geldiğini düşünmüyorum. Bu ayeti anlayışım değiştiğinde bu bana harika bir örneği kaybetmeme mal oldu ama onu yine de size aktarayım. Çünkü bir ders içeren çok duygusal bir öykü. Yıllar önce bir dostum beni büyük bir maç için yapılan bir öğle yemeğine davet etti. Orada spiker bu öyküyü anlatmıştı. Ülkenin doğu kısmında ünlü bir futbol antrenöründen söz ediyorlardı. Antrenörün iki şeyle tanınan bir oyuncusu varmış. Bunlardan birincisi antrenmanlara sadakatle katılışıymış. Sahaya ilk çıkan ve sahadan son ayrılan o olurmuş. Ancak hiçbir zaman takıma girememiş. Takıma girmek için yeterince iyi değilmiş. Ünlü olduğu ikinci şey de babasının sık sık onu kampüste ziyaret etmesi ve kampüste derin bir sohbete dalmış bir biçimde kol kola yürürken görünmeleriymiş. Buna herkes dikkat etmiş ve bunun harika bir şey olduğunu düşünüyorlarmış. Bir gün antrenör oyuncunun babasının öldüğünü bildiren bir telgraf almış. Acı haberi oyuncuya söylemek üzere seçilen kişi antrenörmüş. Bu yüzden onu yanına çağırıp söylemiş. Oyuncu tabii ki çok sarsılmış ve cenaze için evinin bulunduğu bölgeye gitmesi gerekmiş. Ama bir sonraki oyunda oradaymış, sırada oturuyormuş. Sonra antrenörün yanına gidip bu benim 4. ve son senem ve hiçbir maçta oynamadım. Bugün beni birkaç dakikalığına oynatabilir misin acaba diye sormuş. Bunun üzerine antrenör oyuncunun babası daha yeni öldüğü için onu maça almış. Hayretler içinde gencin yıldız bir oyuncuya dönüştüğünü görmüş. Antrenör hayatında bu çocuğun oynadığı futboldan daha iyi oynayan kimseyi görmemiş. Bunun üzerine onu maçtan çıkartmamış. Maç bittiğinde antrenör oyuncuyu yanına çağırıp hayatımda kimsenin senin bugün oynadığın gibi bir oyun oynadığını görmedim. Ama bugüne kadar hayatımda gördüğüm en sinsice, hileci oyuncu da sendin. Bir açıklama istiyorum demiş. Oyuncu, babam kördü ve bugün beni futbol oynarken gördüğü ilk gün demiş. Eğer bu ayet bizden önce yaşamış olan eski antlaşma kutsallarının tribünlerde bizim yarışta ki koşuşumuzu seyrettikleri anlamına geliyorsa, o zaman bu hikaye iyi bir örnek olurdu. Ancak o yorum pek doğru değil bence. Tanıklar tribünlerde oturmuyorlar. Onlar buradaki yarışı daha önceden kazanmış olan kişiler. Ancak sizler ve ben 11. bölümde tribünlerden onların yaşam yarışını koşmalarını seyrederken yarış alanında olan kişilerdir. Ve onu imanla koştular. Dünyada çok başarılı oldukları söylenen kişiler yarışı imanla koşmuşlardır. Ve dünyanın çok kötü bir yenilgi yaşadığını söylediği insanlar da yarışı imanla koşan insanlardır. Acı çektikleri ve kılıçtan geçirildikleri halde onlar da tıpkı diğerlerinin büyüklüğünde kahramandılar. Hepsi bize tanıklık ettiler. 11. bölümü okurken onları seyrettik ve yazar bizlere hepsinden söz etmesine zamanının yetmeyeceğini söyledi. Onlar bize tanıklık ettiler ve bizleri imanla koşmaya ve imanla yaşamaya teşvik ettiler. Bu yüzden Mesih inanlı yaşamı burada eski Yunanlıların yarışlarına benzetilmiştir. Mesih Tanrı'ya giden yoldur ve yol boyunca Mesih inanlısının bir asker olarak dimdik durması, bir inanlı olarak yürümesi ama bir koşucu olarak yarışta koşması gerekir. Ve bir gün uçacağız dostum. İsa geri döndüğünde bizi bulutlarda alacak. Yani yeni Yeruşalim'e bir uzay yolculuğu yapacağız. İşte bizi çevreleyen bu denli büyük bir tanıklar kalabalığı olduğuna göre biz de her yükü ve bizi kolayca kuşatan günahı üzerimizden sıyırıp atarak önümüze konan yarışı sabırla koşalım. Burada yine bir lım görüyoruz. Buraya konulan şey bir tehlike işareti değil, bizleri teşvik etmek içindir. Şimdi artık tribünlerden çıkalım ve yaşamın yarış alanına girelim. Ve Tanrı'nın bizi yaşamamız, hareket etmemiz ve var olmamız için her neye çağırdıysa onu yapmaya başlayalım. Mesih inanlısı yarışını koşalım ve Tanrı için harekete geçelim. Burada söylenmek istenen şey budur. Her yükü ve bizi kolayca kuşatan günahı üzerimizden sıyırıp attıktan sonra yarışı sabırla koşmaya teşvik ediliyoruz. Tanrı bizleri günahtan kurtarmıştır. Bizleri göksel yerlere, aslında kutsal yere getirmiş ve göksel yerlerde oturtmuştur. Bizlere kutsal ruhunu vermiştir ama bizi sağladığı her şeye karşın sıradan bir Mesih inanlısı düşer, tökezler ve karanlıkta kaybolmuş bir adam gibi dolanır. Günümüzde yaşanan Mesih inanlı hayatta yanlış giden nedir? Her zaman verdiğim cevabı vereyim. Çünkü yanıtın bu olduğunu düşünüyorum. Sorun Mesih inanlarının yollarına Tanrı ile devam etmemeleridir. Kurtulurlar, kurtuluşlarına tanıklık ederler ve bütün sahip oldukları da budur. Gelişmeleri için elzem olan Tanrı sözünü ciddi bir şekilde etüt etmeyi sürdürmezler. Bir gece yatağından düşen küçük çocuk gibidirler. Ağlamaya başlayınca annesi koşarak gelip, "Canım, neden yataktan düştün?" diye sormuş. O da, "Sanırım girdiğim yerin çok yakınında kaldım." diye yanıt vermiş. Günümüzde Mesih inanlarının sorunu budur. Tökezleriz, sendeleriz ve düşeriz. Çünkü girdiğimiz yerin çok yakınındayızdır. Yolumuza devam etmemiz gerekir. Çünkü bizler bir yarıştayız. Mesih inanlısı yaşam bir yarıştır ve bu herkesin kazanabileceği tek yarıştır. Paulus diyor ki, 1. Korintliler 9. bölüm 24, 25 ve 26. ayetlerde. Koşu alanında yarışanların hepsi koştuğu halde ödülü bir kişinin kazandığını bilmiyor musunuz? Öyleyse koşun ki ödülü kazanasınız. Bunun içindir ki amaçsızca koşan biri gibi koşmuyorum. Yumruğumu havayı döver gibi boşa atmıyorum. Ve yine kendisini izleyenlerden bazılarını Galatyalılar 5. bölüm 7. ayette iyi koşuyordunuz. Sizi gerçeğe uymaktan kim alıkoydu diyerek azarlamıştı. Bu tanıklıklar bize cesaret veriyor. Onlar seyirci değiller. Bize tanıklık etmektedirler. Bizleri alkışlamakta, Mesih inanlı yaşamını koşmamız için bizi teşvik etmektedirler. İbrahim sizlere ve bana imanla hareket et diyor. Musa sizlere ve bana imanla hareket et der. Daniel sizlere ve bana imanla hareket et diyor. Ama yerine getirilmesi gereken iki şart vardır. Her yükü ve bizi kolayca kuşatan günahı üzerimizden atmalıyız. Her yükü üzerimizden atmak ne anlama gelir? Bir yarışta ağırlığa yani yüke gerek yoktur. Hatta bunlar engel oluştururlar. Yükleri kullanmamalıyız. Bir koşucu, bir yarışçı kendisine ağırlık vermeyen, kendisine engellemeyen ayakkabıları seçip giyer. Üzerinde ise kesinlikle kendisine ağırlık verebilecek bir şey taşımaz. Buna dikkat etmezse yarışı kaybeder. İman yaşamında tek başlarına yanlış olmayan pek çok şey vardır ama Mesih inanları o yükleri taşımamalıdırlar. Çünkü öyle yaparsanız yarışı kazanamazsınız. Bir örnek vereceğim ama lütfen sözünü ettiğim şeyi vurgulamaya çalıştığımı sanmayın çünkü vurgulamıyorum. Sizin bir Tanrı çocuğu olarak ne yapabileceğinizi kendinizin belirlemeniz ve benim de kendimin belirlemem gerekir. Ama genç bir hanım vaize gidip acaba dans etmeye izin var mı ne dersiniz buna diye sormuş vaiz. Eğer kazanmak istemiyorsan tabii ki izin verilir bir şeydir diye yanıt vermiş. Söylenmek istenilen bir Mesih inanlısının davranışlarında doğru ya da yanlış bir şey meselesi değil, doğru olanı yapacağınıza kesin gözüyle bakılmasıdır. Mesele şudur, tanıklığıma zarar verecek mi? Yarışı kazanmamı engelleyecek mi? Yaşamımda bir yük oluşturacak mı? Günümüzde birçok Mesih inanlısı taşımamaları gereken birer yük taşıyorlar. Dans etmenin doğru mu yanlış mı olduğu konusunda sizinle tartışmamı istemeyin. Ayrımcıların eğer yaparsanız Mesih inanlısı olmayacağınızı söyledikleri o şeylerden hiçbiri konusunda sizinle tartışmayacağım. Size yapamazsınız demiyorum. Bütün söylediğim yarışta mısınız? Kazanmak istiyor musunuz? İsa'ya bakıyor musunuz? Önemli olan bunlardır. Ve bizi kolayca kuşatan günahı, ki o günah nedir? Burada genel olarak günahtan söz etmiyor. O günahtan söz ediyor. Yine bu bölümü açan işleyle dikkatimizi bir önceki bölüme çekiyor. Bir önceki bölümdeki büyük günah neydi? İnançsızlıktı. O günah inançsızlıktır ve sizi inançsızlık kadar engelleyebilecek hiçbir şey yoktur. Sırtınızda bir çuval buğday ve ayaklarınız boş bir çuvalın içinde olarak yarışı koşmak gibidir inançsızlık. Bunu asla beceremezsiniz ve Mesih inanlı yaşamında da bunu yapamazsınız. İnançsızlık birçoğumuzu engelleyen etkendir ve eğer kişisel bir itirafta bulunmama izin verirseniz, Mesih inanlı hayatında beni her şeyden daha çok engelleyen etken de inançsızlık olmuştur. İnanlılar bir yarış ve bir mücadelenin içindedirler. İbraniler 12. bölüm 3. ayet. Yorulup cesaretinizi yitirmemek için günahkarların bunca karşı koymasına katlanmış olanı düşünün der. 1. ayetteki sabır ve 2. ayetteki katlanmak aynı kökten gelmektedir. Sıkıntılar genelde sabır ve katlanmak gerektirir. Bu İbrani inanlar büyük ayinleri ve büyük bir tapınağı olan bir dinden geliyorlardı. Yıkıldığı, yerle bir edildiği yıl olan İsa'dan sonra 70 yılında bile daha bitmemiş olan Herodes'in tapınağı çok güzeldi ve gerçekten saygı uyandıran bir yapıydı. Ve tapınakta büyük ayinler yapılmaktaydı. Başlangıçta Tanrı tarafından verilmiş bir inançtı ama İbraniler mektubunun yazıldığı sırada yozlaşmış ve bozulmuştu. Yine de onların inancıydı. Şimdi bu inanlılar bütün bunlardan vazgeçmişlerdi. Artık o ayinlere katılmayacaklardı. Artık Mesih'i düşüneceklerdi ve Mesih her şeydir. Tapınak odur, ayin odur, Mesih inancı odur. Mesih İsa tümüdür diyorlardı. Mesih'te sadelik vardır ve yazar şimdi onlara Mesih'i düşünmelerini söyler. Onun yeryüzündeyken nelere katlandığını ve nasıl sabrı öğrendiğini bilmeleri gerekmekteydi. Bu mektubun başında onun insanlığını sunan bölümde bizlere kendisi Tanrı olduğu halde burada birçok şey öğrendiği söylenmiştir. Bedende Tanrı'nın yaşaması gereken bir şey olan insanlığımızı üzerine almak ve bizim için acı çekmeyi öğrendi, katlandı ve sabretti. Yorulup cesaretimizi yitirmemek için diyor. Size açık bir şey söylemek isterim. Sizi Mesih'in kişiliğine yakın tutacak olan Kutsal Ruh'un Mesih'in gerçeklerini alıp onları sizin için gerçek kılacağı Tanrı sözüne yakın kalmadıkça Mesih inanlı yaşamında yorulup cesaretinizi yitireceksiniz. Günümüzde etrafta bu kadar çok sayıda cesaretini yitirmiş Mesih inanlısı olmasının nedeni budur. Dostum Tanrı sözüne gelip İsa Mesih'e yaklaşırsanız cesaretiniz tazelenir. Burada yeryüzünde yaşadığımız bu hayattan yorulmazsınız. Dostlarım bizler yeryüzünde yaşanan en harika günlerde yaşıyoruz. İbraniler 12. bölüm 4. ayette günaha karşı verdiğiniz mücadelede henüz kanınızı akıtacak kadar direnmiş değilsiniz diyor. Bu basitçe tapınağın henüz yıkılmadığını gösterir. Roma İmparatorluğu'nun inanlara zulme henüz başlamadığı zamandı. Kanınızı akıtana dek dayanmak zorunda kalmış değilsiniz diyor. Onlara çok zor şeyler, yaşadığınız sorunlar ve sıkıntılarınız olduğu halde zayıflığınızın, yorgunluğunuzun, sendelemelerinizin, başarısızlığa uğramanızın, tökezlemenizin, cesaretinizin kırılmasının tek tedavisi onu düşünmektir. Mesih'i düşünün demektedir. İbraniler 12. bölüm 5. ayette size oğullar diye seslenen şu öğüdü de unuttunuz. Oğlum, Rabbin terbiye edişini hafife alma. Rab seni azarlayınca cesaretini yitirme diyor. Yazar burada bir aktarma yapar. Süleyman'ın özdeyişleri 11. bölüm 12. ayettendir bu aktarma. Oğlum, Rabbin terbiye edişini hafife alma. Onun azarlamasından usanma çünkü Rab oğlundan hoşnut bir baba gibi sevdiğini azarlar der. Tek kaynakları bir tapınak, bir ayin ya da bir felsefe değil Mesih'ti. Bu mektup yazıldığı sırada kişiler neredeyse toplum dışına itilmişlerdi ve yazar kendilerine Tanrı'nın çocuklarına verdiği umudu unutmamalarını söyler. Burada çocuklar sözcüğü kullanılır, sonra buna oğullar sözcüğü de eklenir. Ve 5. ile 8. ayetler arasında oğul sözcüğü 5 kez kullanılır. Oğulun Yunancası huios'tur ve yetişkin oğul anlamına gelir. Günümüzde disipline sokulmaları gerekmediğini düşünen bir sürü kutsal var ama disiplin uzun süredir Rab'le yürüyen insanlar için de gerekir. Artık disipline ihtiyacım olmadığını düşündüğüm bir zaman oldu. Epey yol kat ettiğimi düşünüyordum ama Rab bana hayatımda daha disipline sokulacak çok alan olduğunu defalarca gösterdi. Terbiye ediş günümüzde düşündüğümüz şeyden biraz farklı bir anlam taşır. Bizler terbiye edişin ceza olduğunu düşünüyoruz. Yunancası paide uo sözcüğüdür ve çocuk eğitimi yani disiplini anlamına gelir. Rab kendi çocuklarını disipline sokar. İbraniler 12. bölüm 6, 7 ve 8. ayetlerde çünkü Rab sevdiğini terbiye eder, oğulluğa kabul ettiği herkesi cezalandırır. Terbiye edilmek uğruna acılara katlanmalısınız. Tanrı size oğullarına davranır gibi davranıyor. Hangi oğul babası tarafından terbiye edilmez? Herkesin gördüğü terbiyeden yoksunsanız oğullar değil, yasa dışı evlatlarsınız diyor. Bazen neden doğrular acı çeker diye sorulur ve bu çok uygun bir sorudur. Kutsal kitapta kabul edilen bir gerçek var. O da Tanrı'nın çocuklarının acı çektiği gerçeğidir. Kutsal kitap bunun aksini kanıtlamaya çalışmaz. Sadece bunun doğru olduğunu söyler. 34. mezmur 19. ayette doğrunun dertleri çoktur ama Rab hepsinden kurtarır onu diyor mezmur yazarı. Eyüp peygamberde Eyüp 5. bölüm 7. ayette havaya uçuşan kıvılcımlar gibi sıkıntı çekmek için doğar insan diyor. Rab İsa Yuhanna 16. bölüm 33. ayetin sonunda dünyada sıkıntınız olacak ama cesur olun ben dünyayı yendim dedi. Elçi Paulus ise şöyle diyor 2. Timoteus 3. bölüm 12. ayette Mesih İsa'ya ait olup Tanrı yoluna yaraşır bir yaşam sürmek isteyenlerin hepsi zulüm görecek. Tanrı'nın halkı neden acı çekiyor? Bunun hazır bir cevabı yok. Kutsal kitabın hiçbir ayeti bunu tek başına yanıtlamaz. Ben ayetlere baktım ve Tanrı'nın çocuklarının neden acı çektiğine dair birkaç neden listeledim. Bunları sizinle şimdi paylaşacağım. İlk olarak Tanrı'nın çocukları olarak ve hatta onun yetişkin oğulları olarak acı çekmemizin birinci nedeni kendi akılsızlığımız ve kendi günahımızdır. 1. Petrus 2. bölüm 20. ayette çünkü günah işleyip dövüldüğünüzde dayanırsanız bunda övünülecek ne var? Ama iyilik edip acı çektiğinizde dayanırsanız Tanrı'yı hoşnut edersiniz der. Burada günah işlemek olarak tercüme edilen sözcük yapmanız gereken bir şeyi yapmayışınız, bir şeyi tam olarak becermediğiniz anlamına gelir. Dayanırsanız bunda övünülecek ne var der Petrus. Akılsızca davrandığımız için acı çektiğimizden burada övünülecek bir şeyin olmadığını söylemektedir. Kaçınız paranızı değeri belirsiz hisse senetlerine yatırdınız. Birisi çıkıyor, büyük reklamlar yapıyor, kısa sürede köşeyi deneyeceksiniz, şu kadar kazanacaksınız, şöyle olacak, böyle olacak diyor. Ve bir bakmışsınız ki bir sürü vatandaş yıllardan beri dişinden tırnağından biriktirdiği birkaç kuruşunu gidip bunlara yatırıyor. Birden bu adam iflas ediyor ya da kaybolup gidiyor. Bunun örneklerini hep gördük. Böylesi bir yatırımdan ötürü ailesi şimdi fakirlik içinde olan bir adamı da ben tanıyorum. Akılsızca davrandığı için acı çekti. Parasını böylesi bir kuruluşa kaptıran biri bir gün bana gelip çok akılsızlık ettim. Son zamanlarda karımla iyi geçinemiyoruz. Bir gece geç vakte kadar çalışmam gerekiyordu ve karıma telefon edip bunu söyledim. Büroda bana karşı çok anlayışlı davranan, çok anlayışlı bir bayan vardı ve onun da geç vakte kadar çalışması gerekiyordu. Birdenbire birlikte yemek yesek bunun hoş bir şey olacağını düşündüm. Hem sohbet ederiz hem de birlikte yemek yeriz dedi. Bunu yaptık ve bu sadece gerçekten dostça bir yemekti. Ama lokantada yanlış biri bizi gördü ve karıma telefon edip biliyor musunuz kocanız şimdi bir kadınla bir lokantada yemek yiyor dedi. Bu bayanla sadece birlikte bir yemek yedik ama bunun sonucunda bir sürü sorun çıktı. Çok acı çektim ve sonunda akılsızlık ettiğimi gördüm dedi. Birçok inanlı kendi akılsızlığından dolayı ne yazık ki acı çekiyor. Acı çekmemizin bir başka nedeni de doğruluğu savunmamızdır. Gerçek ve doğruluğu savunursanız acı çekeceğinize dair size garanti verebilirim. Bilmiyorum kaç kişi buna tanıklık ettim. Elçi Petrus şöyle diyor. 1. Petrus 3. bölüm 14. ayette. Doğruluk uğruna acı çekseniz bile ne mutlu size. İnsanların korktuğundan korkmayın, ürkmeyin. Birçok kişi bilerek, isteyerek Tanrı'nın gerçeğini savunur ve bundan ötürü de acı çeker. Üçüncü nokta ise ancak akılsızca davranıp bu konudaki düşünme biçimimizde yanlış yönlendirebiliriz. Bir adam gelip Tanrı'yı savunduğu için çalıştığı yerde herkesin düşmanı olduğunu söyledi. Orada çalışan bir başka Mesih inanlısı bir yetkili bu adamın iş saatlerinde bile herkese vaaz verdiğini söyledi. İnsanlar işlerini yapmaya çalışırken onlara tanıklık etmeye çalışarak onları rahatsız ediyordu. Gördüğünüz gibi bu kişi aslında gerçek ve doğruluğu savunduğu için acı çekmiyordu. Başkalarını zorladığı, onları rahatsız ettiği için sıkıntı vardı. Bu şekilde Rabbin sözü başkalarına verilmez. Bu etki değil, tepki yaratır. Acı çekmemizin dördüncü nedeni de geçmişteki günahlarımızdır. Tanrı sözü şöyle diyor. Aldanmayın, Tanrı alaya alınmaz. İnsan ne ekerse onu biçer. Bir keresinde bir toplantıya çok değerli bir vaiz davet edilmişti. Bu vaizin eski yaşamı oldukça kötüymüş. O akşam toplantıdan sonra bir lokantaya gittik. Herkes yemekle beraber büyük bir kola ya da fanta ısmarladı ama bu vaiz küçük bir maden suyu ve çok basit bir yemek istedi. Diğerleri onunla dalga geçmeye başladılar ve o da Tanrı bana yeni bir yürek verdiğinde yeni bir mide vermedi diye cevap verdi. Eski yaşamındaki sağlıksız beslenme ve içki midesini mahvetmişti ve hala bunun acısını çekiyordu. Tanrı'nın çocuklarının acı çekmesinin beşinci nedeni de Tanrı'nın inanlıya her zaman bildirmediği yüksek bir amaçtır. Bunu Eyüp kitabında görüyoruz. Eyüp şeytana, cinlerin dünyasına ve cennetteki meleklere her adamın bir fiyatı olmadığını ve Tanrı'yı sadece o olduğu için sevdiğini gösterdiği için acı çekmişti. Umarım ben hiçbir zaman Eyüp'ün acı çektiği kadar acı çekmem. Mesih inanlarının acı çekmesinin altıncı nedeni de bu mektubun 11. bölümünde gördüğümüz gibi imanlarından ötürüdür. Bazıları imanlarını gösterdiler ve büyük zaferler kazanıldı. Bazıları kılıçla kurtarıldılar. Bazıları ise kılıçtan geçirildi. Örneğin Mesih inanlarını inançlarından ötürü Roma kralı Nero tarafından aslanlara atıldığını, diri diri yakıldıklarını, Elçi Yuhanna'nın öğrencisi olan Polikarp'tan 1. yüzyılda Mesih'i inkar etmesinin istendiğini ve bunu yapmazsa kendisini yakacaklarını söylediklerini biliyoruz. Polikarp Rabbini inkar etmedi ve onu İzmir'de Kadife Kale'de yaktılar. Bu imanlılar imanları için acı çekti. Tanrı'nın çocuklarının acı çekmelerinin 7. ve son nedeni ise disiplindir. Burada 6. ayette bunu görüyoruz. Çünkü o sevdiğini terbiye eder, oğulluğa kabul ettiği herkesi cezalandırır. Bunun anlamı ceza değil, çocuk terbiyesi ya da disiplindir. Ceza yasayı desteklemektedir. Hakim cezalandırır ama bir baba terbiye eder ve bunu sevgiyle yapar. Tanrı terbiye etmeyi bize olan sevgisini göstermek için kullanır. Ve yazar eğer Tanrı tarafından terbiye edilmiyorsanız yasa dışı çocuklar olduğunuzu çok açık bir şekilde bildirmektedir. Dostum birçok kişi Tanrı neden bunun benim başıma gelmesine izin verdi? Demek ki ben Mesih inanlısı değilim der. Acı çekmemiz Tanrı çocuğu olmanızın da kanıtıdır. Eğer zeki bir Mesih inanlısıysanız sıkıntıda olup da nedenini bilmediğinizde Rab'be gidip onunla bu durumu konuşursunuz. Size bunun sebebini vereceğinden ve size neden sıkıntı içinde olduğunuzu söyleyeceğinden eminim. Sıkıntınızın nedeni Tanrı'nın sizi yargılayışı olabilir. Tanrı bizi yargılar ve disiplin edebilir. Ama bunu tekrar etmek istiyorum. Bunun anlamı yargıçsal anlamdaki bir ceza değildir. Çocuk terbiyesi ya da disiplindir. Hakim cezalandırır ama bir baba terbiye eder ve bunu sevgiyle yapar. Tanrı kendi çocuklarını terbiye eden bizim sevgi dolu cennetsel babamızdır. Ben küçükken okuldaki bazı çocuklarla birlikte başım derde girdi. Babam birkaç yüz öğrencisi olan okula geldi ama okulun bahçesinde yürürken kimin peşinde olduğunu biliyor musunuz? Oğlunun peşindeydi ve oğlunu eve götürüp onu disiplin etti. Oradaki yüzlerce diğer çocuğu disipline sokmadı çünkü onlar onun değildiler. Sadece kendi oğlunu, sevdiği çocuğunu disipline soktu. Babamı kaybettim ama şimdi benim için aynı şeyi yapan cennetsel bir babam var. Beni sevgi içinde disipline sokuyor. İbraniler 12. bölüm 9. ayette kaldı ki bizi terbiye eden dünyasal babalarımız vardı ve onlara saygı duyardık. Öyleyse ruhlar babasına bağımlı olup yaşamamız çok daha önemli değil mi der. Babamı dinlediğime emin olabilirsiniz. Anne babanızı dinlemediğiniz ve anne babanızın sizi disipline sokmamaları gereken yeni psikoloji hakkında bir şey bilmiyordum. Babam beni disipline soktu ve ben de onu dinlerdim. Yazar eğer dünyasal babalarımızı dinliyorsak ruhsal babamıza bağımlı olup yaşamamızın çok daha önemli olduğunu ifade eder. Dünyasal babanızı dinleseniz de dinlemeseniz de cennetsel babamızı dinlersek çok iyi ederiz.